Kitabın adı Hasret. Yazarı Canan Tan. 5. ayrım. Taceddin, bedenine yayılan sarhoşluğa özdeş baygınlık hissinin dört bir yanı saran yediveren güllerin rayihasından mı, içinde bulunduğu karmaşık ruh halinden mi kaynaklandığını kestiremeden Omorfia'nın peşi sıra yürüyordu. İki yanda kenarları beyaz taşlarla döşenmiş iki ince su yolunu takip ederek ortasında bağ evinin olduğu düzlüğe ulaştılar. Gene aynı beyaz taşlarla çevrili fıskiyeli havuz, hemen arkasındaki iki katlı beyaz badanalı evin bir parçasıymış gibi manzarayı bütünlüyordu. Omorfia havuzun kenarına yerleştirilmiş dikdörtgen şeklinde uzunca bir masaya kurulmuş, ilk bakışta mütevazi ancak dikkatle bakıldığında özenle hazırlandığı belli olan sofraya buyur etti misafirini. "Şöyle buyurun Taceddin Bey," diyerek masanın baş köşesini gösterirken son derece saygılı bir tavır sergiliyordu. Kendisi Taceddin'in sağ yanına geçerken Patricia'ya da oturması için karşısındaki sandalyeyi işaret etti. Beyaz masa örtüsünün üzerine dizilmiş küçük tabakların içinde neler yoktu ki? Üzerine kekik serpilmiş, zeytinyağı gezdirilmiş peynirler, kırma zeytinler, bostandan toplanıp dilimlenmiş kıpkırmızı domatesler, salatalık ve biberler, maydanoz, dereotu, nane kümeleri, tereyağında çevrilmiş bastırma, Omorfia'nın can yoldaşı ve baş yardımcısı Eleni'nin sacda pişirdiği sıcacık bazlamalar, binbir çeşit meyveyle hazırlanmış reçeller, kaymak, yoğurt, hepsi de ev yapımı, hepsi taptaze. Tavernada misafirlere sunulan rakı ve şarapların ev yapımı olduğunu gururla vurgulayan Omorfia, sofradaki yiyeceklerin de kendi emeklerinin ürünleri olduğunu söylemeden geçemedi. "Elimizin değmediği tek lokmayı sofraya koymam ben." Biraz abartılı mı konuşmuştu ne? Özellikle böyle konuştuğunu düşündü Taceddin. Bir yanda rakı ve şarap, meyhane ve taverna masaları, diğer yanda ev sıcaklığında sunulan el emeği, ağız tatları ve gerçek bir aile sofrası samimiyeti. "Onu da yaparım, bunu da, hem de en mükemmelinden," demeye getiriyordu sanki Omorfia. Ya da Taceddin'e öyle gelmişti. Bir adım sonrasında çaylar içilip sofranın hakkının verilişinin ardından tahminlerinde yanılmadığını gördü Taceddin. Eleni tabakları toplayıp bahçe ürünü envai çeşit meyveyi masanın üzerine sıralarken konuşulacak en önemli konu oymuş gibi üzümlerin, eriklerin, kirazların yetiştirilme hikayelerini dillendirmeye başladı Omorfia. Patricia bir adım geride, başrolü ve konuşma hakkını annesinin ellerine teslim etmiş gibi sessiz, kaçamak bakışlarla Taceddin'i süzüyordu. Siyah ve iri taneli, buğusu üstünde üzümlerin üzerinde birleşiverdi gözleri. Tavernadaki o geceyi yeniden yaşıyorlardı sanki. Patricia'nın elindeki üzüm tabağını usulca masanın üzerine bıraktığı o anı. Ne var ki, Omorfia araya girmekte gecikmedi. "O gece," diye başladı. "Üzüm tabağını Vasili yerine Patricia'nın getirmesine ben izin verdim. Böylesinin ikinizi de memnun edeceğini düşündüğüm için." İşte Omorfia. Ne anlatmak istediği öylesine açıktı ki. "Ben istemesem o üzüm Patricia'nın eliyle konmazdı o sofraya. Ben istemesem bugün burada olamazdınız Taceddin Bey. Her şey benim kontrolüm altında. Bu hep böyle olacak, bilmiş olun." İzzet ikram arasında sunulan ve hafif tertip, tehdit kokan tatlı sert uyarılar. Patricia'nın farkında bile olmadığı, Taceddin'in ise her biri beynine işleyen, her an zehir akıtabileceğinden kuşku duyduğu sivri uçlu savaş okları. Omorfia'ya hak veriyordu aslında Taceddin. Patricia her şeyiydi onun, gözünün bebeğiydi. Hem anne, hem baba sorumluluğuyla kurda kuşa yem edecek değildi ya biricik kızını. Ama Taceddin de ne ürküntü veren bir kurttu ne de yırtıcı bir kuş. Koskoca bir bey oğluydu. Biraz da buna güveniyordu galiba Omorfia. Yoksa evine davet edip aynı masaya oturur muydu elin adamıyla? Bu güveni boşa çıkarmayacaktı Taceddin. Asla incitmeyecekti Patricia'yı. Kararlıydı. İçi titriyordu ona bakarken. Eli ayağı dolaşıyordu birbirine. Nasıl kıyardı ona? Bey ailesine ve Taceddin Bey adına yaraşır biçimde davranmak boynunun borcuydu. Omorfia da görecekti Taceddin'in ne kadar sözünün eri ve dürüst bir adam olduğunu. Ve onları bir araya getirdiği için asla pişman olmayacaktı. Aile içinde ilk Şaziye ablasına açıldı Taceddin. 9 kardeşi içinde en çok onu sever, kendini en çok ona yakın hissederdi. Aintab, yani şimdiki adıyla Antep eşrafının önde gelen ailelerinden birine gelin gitmişti Şaziye Hatun. Aile halen Aintab'da yaşıyordu. Kocası Rıza Bey askerlik dolayısıyla Yahşi Han'a gelip Şaziye ile evlenmiş ve bir çiftlik satın alarak Keskin'e yerleşmişti. Hali vakti yerindeydi. Karısını hoş tutuyordu. Biri kız, ikisi oğlan, 3 çocukları olmuştu. Keskin'in yukarı mahallelerinden birinde bağlık, bahçelik, geniş bir arazinin ortasındaki kaşane gibi görkemli bir evde oturuyorlardı. Şaziye haftada bir gün baba evine gidip hasret gideriyordu ailesiyle. Halinden şikayetçi değildi. Kocası cuma günleri öğle vakti namazdan sonra Şaziye'yi baba evine bırakır, akşam üzeri çiftlik dönüşü gelir, beraberce akşam yemeğini yedikten sonra karısını, çocuklarını alır, evlerine dönerlerdi. O cuma sabırsızlıkla ablasının yolunu gözledi Taceddin. Fatiş ve Ümüş hatunlar torunlarıyla hasret giderip oynamaya dalmışlarken usulca bir kenara çekti ablasını. Söze nereden başlayacağını bilemiyordu. "Biri var," diye başladı. "Sevdalandım galiba ben abla," diyerek devam etti. Gözlerinin içi güldü Şaziye'nin. Söyle bakalım kimlerdenmiş bu kız?" Duymazdan geldi Taceddin. En son söyleyeceğini en başta dile getirip havayı bozmanın alemi yoktu. "Görüşte kanım kaynadı," dedi heyecanla. "Öyle narin, öyle kırılgan, öyle güzel ki." "Anlaşıldı," diye güldü Şaziye. "İyicene tutulmuşsun sen. Neyse, anamın istediği de bu değil miydi? Seni bir an önce baş gözetmek için deli oluyor. Söyle de gidip isteyelim. Bitsin bu mesele. Kimin kızı bu gelin namzedi?" Kendi kendine konuşur gibi "Adı Patricia," diye mırıldandı Taceddin. "O Morfia'nın kızı." Yaz ortasında ansızın bastırıveren beklenmedik bir ayaz, önünde durulması imkansız bir fırtınaydı ablasının bakışları. "Deli misin sen oğlum?" diye kükredi Şaziye. "Anam duysa parçalar seni. Ya babam? Yüreğine indireceksin koskoca Hacı Ali Bey'in. Aklını başına devşir. Duymamış olayım bu dediklerini. Ne sen söyledin ne de ben duydum." Yanlış limana sığınmaya kalkmıştı galiba Taceddin. O güne kadar sakin, uysal, ılımlı tavırlarıyla gönlünün tahtına oturttuğu ablasının "O Morfia'nın kızı" lafını duyar duymaz, pamuklu, yumuşacık fistanının altından tırnaklarını çıkarıp bir anda aslan kesilivereceğini hiç aklına getirmemişti doğrusu. Ağzını açıp tek söz edecek hali kalmamıştı. Ablasına laf yetiştirmekte yetersiz kalacağından değil, sonrasında haberin yayılmasıyla başına gelecekleri peşinen gördüğü için. Ailenin sessiz, mahcup, kendi halinde kızı böyle davranırsa diğerleri neler yapardı kim bilir. Şaziye'nin afur küfür konuşmalarını sessizce izledi bir süre. Sonra toparlanıp kendinden emin bir tavırla başını dikleştirdi. "Evleneceğim onunla. Kimse vazgeçiremez beni bu kararımdan." Şaziye'nin şaşkınlıkla, öfkeyle, isyanla dolu bakışlarını arkasına alarak hızla çıktı odadan. Aceleci adımlarla sofayı geçti, sokağa attı kendini. Amaçsızca yürümeye başladı. "Evleneceğim onunla," diye tavır koyması en az ablası kadar Taceddin'in kendisini de şaşırtmıştı. Öncesinde üzerinde uzun uzun düşünerek verdiği bir karar değildi bu. Nasıl olup da ağzından çıkıvermişti bilemiyordu. Ama demek ki içten içe arzuladığı, gelinebilecek son noktayı dile getirivermişti ilk fırsatta. Evet, duyguları bir yana, sakin kafayla düşündükçe en doğrusunun bu olduğunu görebiliyordu. Madem seviyordu Patricia'yı, hem de deliler gibi, daha öncesinde benzerini hiç yaşamamışçasına onu oyalamak, Keskin gibi dar bir çevrede dillere düşürmek yakışmazdı bey oğluna. Hem gönlünden geçeni hem de kendine yakışanı yapacaktı Taceddin. Kim ne derse desin, ne pahasına olursa olsun evlenecekti Patricia'yla. Ailesinin şiddetle karşı koyması, kasaba ahalisinin en insafsız dedikodularla kazan kaynatacak olması umurunda bile değildi. Patricia'nın gözleri. Kandillerin ışığı siyaha yürüdüğünde gözlerini bana bırak, ışığım olsunlar. Şaziye, Taceddin'in arkasından doğruca Fatiş ve Ümüş Hatunların yanına gitmiş, olanı biteni en ince ayrıntısına kadar anlatarak kendince üstüne düşeni fazlasıyla yapmıştı. Kocası gelir gelmez de yemeğe filan kalmadan çocuklarını toparlayıp kaçarcasına ayrılmıştı evden. Ümüş Hatun, sedirin üzerinde fenalıklar geçiren Fatiş Hatun'u yatıştırmaya çalışırken, "Ne zaman akıllanacak bu deli oğlan?" diye söyleniyordu içinden. Taceddin'in yaptıklarını o da tasvip etmiyordu elbette ama ateşe körükle gideceğine sessiz kalmayı tercih ediyordu. Fatiş Hatun, Hacı Ali Bey eve gelir gelmez olanların tek sorumlusu oymuş gibi feryat figan üzerine atılıverdi adamcağız. Taceddin'e bu kadar yüz veren, şımartan oydu. Baba olup da zamanında dur demeyi bilseydi, bu kadar tepelerine çıkmazdı bu oğlan. "Gözün aydın," dedi kocasına çemkirir gibi. "O morfiyanın kızıyla evlenmek istiyor oğlun. Nasıl temizleyeceksin bu pisliği, görelim bakalım." Duydukları Hacı Ali Bey'i de yeterince sarsmıştı. Gene de her zamanki uzlaştırıcı ve hoşgörülü tavrıyla teselli etmeye çalıştı karısını. "Dur bakalım," dedi. "Karşımızı alır konuşuruz. Derdi neymiş öğreniriz." Onun sakinliği karşısında iyice dellendi Fatiş Hatun. "Konuşacak dert mi kaldı bey?" diye gürledi. "Seni bilmem ama ben o orospunun kızını gelin diye alıp şu eşikten içeri adımını attırmam." "Lafını bil de konuş Fatiş Hatun," diyerek belki de ilk kez diklendi karısına Hacı Ali Bey. "Ayıptır, günahtır. Dimitri'nin bize emanetidir o morfiya, bacımızdır. Ne kötülüğünü gördün bugüne kadar? Edebiyle namusuyla ekmek parasını kazanıyor kadıncağız. Tamam, kızını almaya razı gelmeyebilirsin ama hakaret etmeye de hakkın yok. Hem bunca yılın hukuku var. Bugüne kadar Ermeni olsun, Rum olsun, hangi komşundan şikayetin oldu? Koşa koşa ziyaretlerine giden, onları evine kabul edip izzetle ikramla ağırlayan sen değil misin? O başka bu başka, doğrudur. Hepsini dostumuz, kardeşimiz belledik. Ama bu kadarı da fazla. Boş yere helak etme kendini. Elbet bir hal çaresi bulunur. Gençlik işte. Neyin nereye varacağını idrak edemiyor çocuk. Çocuk dediğin kazık kadar herif. Gönül eylemesine, oynaşmasına ses etmedik diye şu yaptığına bak hele. Yok efendim kararlıymış. O morfiyanın o süpründü kızıyla evlenecekmiş. Eli ayağı zangır zangır titriyordu Fatiş Hatun'un. Sinir krizine girmişti. Gözleri kan çanağına dönmüş, hıçkırıyor, bağırıp çağırıyor. Ne var ki hezeyan içinde sayıp döktüğü sözlerin hiçbiri anlaşılmıyordu. Ümüş Hatun elindeki ıslak tülbentle alnını, bileklerini ovalıyor. "Tasalanma sen, geçecek, bu da geçecek," diyerek güç vermeye çalışıyordu kumasına. Oturduğu yerden doğrulup kalktı Hacı Ali Bey. "Ağabeylerine söylerim, konuşurlar Taceddin'le," dedi. Belli ki oğluna muhatap olmak, onunla yüz göz olmak istemiyordu. Az önce sinir krizleri geçiren kendisi değilmiş gibi fırlayıverdi sedirden Fatiş Hatun. "Kaç bakalım, kaç," diye haykırdı kocasına. "Hani kendin konuşacaktın? Tamam, sen yoksun ortalıkta. Ama ben varım. Görün bakalım, ben de Fatiş Hatunsam o kızı oğluma yar etmem. Bu böyle biline." Gücünün son zerresini harcamış, cansız bir beden gibi yığılıp kaldı olduğu yere. Bayılmıştı. Ağabeyleri kah tek tek, kah ikili üçlü gruplar halinde Taceddin'i karşılarına alıp konuşmuşlar. Bu işin olamayacağı konusunda ikna etmeye çalışmışlar, ikna etmeye çalışmışlar. Uzun uzun nasihat etmişlerdi. Babası tek söz söylememişti ama Taceddin çok iyi biliyordu ki bu görüşmeleri planlayan bizzat Hacı Ali Bey'di. Ağabeylerini temsilci tayin ederek dolaylı yoldan ona ulaşmayı tercih etmişti. Fatiş Hatun ise bir karış suratla ortalıkta geziniyor, yüzüne bile bakmıyordu oğlunun. Küsmüştü. Ümüş Hatun da hep kumasının yanında durarak onu desteklediğini gösteriyordu kendince. Ablaları Şaziye ve Zahide Hatunlar, annelerininkine benzer bir tavır içinde küskünlüklerini vurgular tarzda, bir zamanlar yere göğe sığdıramadıkları kıymetlileri, göz bebekleri, biricik Taceddinleriyle konuşmuyorlardı. Konuşulan tavırlardan, söylenen sözlerden, verilen öğütlerden, küskünlüklerden haliyle etkileniyordu Taceddin. Ama her seferinde daha sıkı sarılıyordu kararını. Her ne pahasına olursa olsun evlenecekti Patricia'yla. Hepsi bir yana, onu en çok etkileyen Aris ve Artin'le yaptığı konuşma oldu. "Bu iş olmaz bre Taceddin," dedi Aris bakışlarını kaçırarak. Gözleri yerde, "bu iş olmaz," diye tekrarladı Artin'de. "Nedenmiş o?" diye diklendi Taceddin. Ben istedikten sonra, senin isteğin de olsa keşke diye söylendi Aris. Sen hiç Müslüman olmayan bir kızla ya da kadınla evlenmiş, Müslüman bir erkek gördün mü şu keskinde? Görmedim. İlk evlenen ben olurum. Ne var bunda? O kadar kolay değil be Taceddin, dedi Artin. Neden? Bunca yıldır kardeş gibi yaşayıp gitmedik mi? Bayramlarımızı, seyranlarımızı beraberce yaşamadık mı? Doğru, dedi Aris. Kurban bayramlarında kesilen etleri dağıtırken en önce bize getiren sendin. Paskalya çöreklerimizi koşa koşa size taşıyan da Artin'le ben. Ama farklı dinden biriyle evlenmeye kalkmak meşakkatli iş be arkadaşım. Durakladı Aris. Üstelik hacca gitmiş, hacı olmuş bir babanın oğlusun sen, diye devam etti. Hem de bir bey oğlu. Bu kadar müşkül bir durumun altından kalkman zor bre Taceddin. Yani siz bu işten vazgeç mi diyorsunuz bana? Aynen öyle. Yol yakınken vazgeç. Unutursun be Taceddin, sana kız mı kalmadı keskinde? Hepsi de yolunu gözlüyor senin. Söylenenler bir kulağından girip diğerinden çıkıyordu Taceddin'in. Derdini kimselerle paylaşamamanın sıkıntısıyla içine kapanmış, çevresine kalın bir koza örmüş, o kozanın içinde yaşadığı olumsuzluklara inat, her geçen gün daha da güçlenen duygularıyla baş başa, kısılıp kaldığı tek kişilik hücreden çıkış yolu arıyordu. Soluksuz kalmıştı. Onu yaşama bağlayan, ayakta durma gücü veren tek avuntu, Patricia'nın gözlerinde yakaladığı sevgi kıvılcımlarıydı. O gözlerde eriyip yok olmak yolunda, karşı konulmaz bir arzuyla kavruluyor, Patricia'nın yalnızca elini tutmak için bile her şeyini seve seve feda edebileceğini hissediyordu. Yalnızdı, kimsesizdi, en yakınları tarafından bile dışlandığını düşünerek kahroluyordu. Ne evde huzuru vardı, ne dışarıda. Tek sığınağı maliye dairesindeki şahsına ayrılmış odaydı. Kimseler hesap sormuyordu hiç değilse orada. Suçlayıcı bakışlarını üzerine diken, aşağılayan, ayıplayan yoktu. O gün amiri Sıtkı Bey tarafından makamına çağrılınca ister istemez telaşlandı. Yoksa o da ortalıkta dolaşan söylentileri duymuş, neler olup bittiğini Taceddin'in ağzından mı öğrenmek istemişti? Neyse, korktuğu başına gelmedi. Kırşehir'de birkaç günlük bir tahkikat işi vardı. Dairedeki elemanlardan hangisini göndereceğine karar veremiyordu amiri. Daha önce de buna benzer görüşmeleri olmuştu. Taceddin'in bilgisine, görgüsüne güvenirdi Sıtkı Bey. Görüşlerine önem verir, kararsız kaldığı konularda fikrini alırdı. Hemen işe talip oldu Taceddin. Tebdili mekanda fayda vardı. Birkaç günlüğüne keskinden uzaklaşmak, yıpranmış ruhuna, yorgun düşmüş bedenine iyi gelecekti. 5. ayrımın sonu. Sayfa 49. Devamı 6. ayrımda.